Ayrım 24.
Öğretmen, köyde işin akılcı bir yolla görülmesi için emek ve sermaye sağlanmasında başarılı olmalıdır. Öğretmen, köyde insan ilişkilerini düzenleyen yasa ve gelenekleri demokratik temeller üzerine kurmalıdır. Kısacası, öğretmen, köy toplumunu okulun öncülüğü ile enstitü topluluğuna çevirebilmek için üretim araçlarının dağıtımından toprak mülkiyetine ve pazar ilişkilerine kadar bir sürü alanda etkili ve reformcu olmalıdır. Köye yollanan enstitülü öğretmen bunları yapacak yetkiye ve güce sahip değildi. Köyde karşılaşılan toplum eğitimcinin eli ile yeniden düzenlenecek yeni ve yapay bir toplum değildir. Belli tarih koşulları içinde kurulmuş insan ilişkilerini geleneksel değerlere ve kurallara bağlamış, belirli ekonomik ve sosyal koşullar içinde hayatını yaşayan bir insan topluluğudur köy. Öğretmen bu topluluğu nasıl değiştirecekti? Enstitülerde yepyeni bir doğal çevre kuran ve yeni sosyal ilişkiler ortaya koyan eğitimci, köyde böyle bir çevre kurmak şöyle dursun, kendisi eski ilişkiler ve değerler içine düşmektedir. Bir yerde onun görevi köyü değiştirmek değil, kendini değiştirmekten, köye uymaktan korumak halini almaktadır. Gerçi enstitü sistemi öğretmeni köyde yalnız bırakmamak, onun köyden kaçmasını önlemek için çareler aramış, uygulamalar getirmiştir. Ayda 20 lira aylıkla hiçbir öğretmen köydeki tarlasını, işini, dükkanını bırakıp kente kaçacak durumda değildir. Enstitü sistemi bölge okulları, müfettişler, gezici baş öğretmenlikler kurarak köy öğretmenine destek vermeyi planlamıştır. Bu kurumlar çok iyi çalışmış da olsa köy öğretmenine köyde bir ekonomik işletme kurmakta, onu akılcı biçimde ve verimli olarak çalıştırmakta faydalar sağlayamayacaktı. Çünkü köyde bir ekonomik işletme kurma işi hem öğretmenin hem öteki eğitim elemanlarının gücünü aşan bir iştir. Türkiye'de tarım sanayi, küçük çiftçi işletmelerinin isteklerine uygun alet ve avadanlıkları, üretimi artıracak gübre ve ilaç gibi gerekliliklerini ne üretebiliyordu ne de bunları köy işletmelerine sunabiliyordu. Yol sistemi bozuktu. Hele Orta ve Doğu Anadolu'da üretimi pazara indirmek şöyle dursun, kışın hastaları doktora indirmek bile büyük sorun oluyordu. Daha bunlara benzer bir sürü sosyal ve ekonomik güçlük, köy öğretmeninden beklenenleri önleyecek güçlüklerdi. Köy enstitüleri, sosyal ve ekonomik kalkınma için devrimci bir atılım olarak kurulduğu ve bu işi enstitü toplumunun içinde başardığı halde, köyde enstitü çıkışlı öğretmenin koşulları içinde eğitim ve öğretim bu niteliklerini yitirmekte kendi hedefi ve felsefesi ile çatışan bir çevrenin içinde kalmaktadır. Bu koşulların ortadan kaldırılması, köyde devletin bir devrimci kalkınma planı olmasına bağlıydı. Köyde okulun ve eğitimin karşılaştığı kötü çevre etkileri zaman içinde ancak böyle bir devlet planı ile el ele yürüyebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir köy kalkınması planı yoktu. İnönü'nün güçlü desteğine ve büyük çabasına karşın devletin öteki kuruluşları köy öğretmenine yardımcı olmuyorlar. Tam tersine ona güçlük üstüne güçlük çıkarıyorlardı. Tarım Bakanlığı, okulun ve öğretmen evinin yapılması için gerekli keresteyi vaktinde vermiyor ya da hiç vermemek için sallayıp duruyordu. Ulaştırma Bakanlığı, öğretmene gidecek araç ve gereçleri mevsiminde göndermiyor, tohumu Ekim ayları bittikten sonra köye ulaştırıyordu. Dipnot 23. Bu zorluklar için bak, F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 299-316. Böylece çok kez bunlar işe yaramaz oluyordu. Köyün ve öğretmenin en büyük idare amiri olan kaymakam ve valiler ise devlet içinde devlet gibi gördükleri enstitü sistemine fırsat buldukça çelme takıyorlardı. Dipnot 24. F. Kirby, adı geçen eser, sayfa 278. Enstitü müdürlerinin anıları bu anlayışsızlıkların örnekleri ile doludur. Bu sorunlar ve eksiklikler nedeniyledir ki enstitü hayatını bize anlatırken umutlu türküler söyleyen enstitülü yazarlar köyde eğitimden söz ederken karamsar ve umutsuz görünürler. Enstitülerde yaratıcı işin, sağlıklı insan ilişkilerinin şiirinden gelen ferah ve mutluluk dolu hava, köy koşulları içinde bunalıma ve mutsuzluğa dönüşür. Köy enstitüleri sisteminin Türk köyündeki çelişkisi ve çıkmazı buradadır. Tonguç gibi gerçekçi, üstelik de eğitimin köydeki sorunlarını çok iyi bilen bir aydının bu çıkmazı görmemiş olması düşünülemez. Ama öyle anlaşılıyor ki Tonguç bu işe başlamadan Devlet Baba'da ciddi bir devrim eğilimi görmüş, eğitimcilerinin üzerine ağır bir kalkınma yükü alırken devleti tüm kurumları ile yanında bulacağına inanmıştır. Daha 1935 yılında Rauf İnan'a yazdığı bir mektupta diyor ki: "Hareketsizlik ve sükunet meselesinde çok haklı olduğunuz yerler var. Biz de ondan şikayetçiyiz. Yalnız teselli bulunacak bir nokta var. Hareketsizlik kabullenilmiş değildir. Bunu kırmak için büyük ölçüde bazı şeyler düşünülüyor. Bugün dinamik olmaya çalışılmaktadır. Fakat muvaffak olabilecek miyiz? Buna inanıyoruz. Olabiliyor muyuz? Evet denilemez." Dipnot 25. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları. Sayfa 10. Tonguç'un başkentten İzmir'e yolladığı bu büyük ölçüde şeyler umudu neydi? Bunu kesinlikle bilmiyoruz. Ama eğitmen denemesine varan tartışmaların Halk Partisi'nin üst düzeylerinde destek bulduğunu, Atatürk'ün bile projeyi desteklediğini biliyoruz. Öyle görünüyor ki Tonguç enstitü girişimi için kolları sıvarken Cumhurbaşkanı'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve hükümetten devrimci bir kalkınma planı umut etmiştir. Köyde öğretmeni destekleyecek girişimleri devletin yapacağına inanmıştır. Bu umut pek kesin olmasa da işe başlamak için Tonguç'a yeter görünmüştür. Türkiye Cumhuriyeti 1940'larda devrimci bir yaklaşımla köy kalkınmasına girişebilir ve bunda başarı sağlar mıydı? Biz başka bir yerde yorgun savaşçıların böyle bir işe İkinci Dünya Savaşı yıllarında girişemeyeceklerini savunmuştuk. Atatürk devrimleri 1940'lara girerken gücünü kaybetmiş, onun itici gücü olan parti, köklü değişmeleri istemeyen sosyal sınıfların kontrolüne girmişti. Ekonomik temelde hiçbir devrimci önlem aslında alınmamıştı. Gerçi devrimci aydınlar henüz güçlü görünüyordu ama ne geniş halk kitleleri ne köylü ve işçi onların güvenilir ortakları olmamıştı. Aydın'ın askerden başka dayanağı kalmamıştı. Dünya Savaşı bitince ise devrimci Aydın kanat elindeki bu gücü de yitirecekti. Dipnot 26. Engin Tonguç'la benim aramda geçen uzun bir tartışmada açıklanan bu fikirler Yön dergisinde yayınlanmıştır. Benim yazılarım ve Engin'in karşılıkları için bak. Turhan Tokgöz, parantez içinde İlhan Başgöz, Yarının Köy Enstitüleri, Yön Yıl 1, sayı 36, 45, 70, 1962-63. Engin Tonguç'un karşılıkları. Engin Tonguç, Dünün ve Yarının Köy Enstitüleri, Yön Yıl 1, sayı 38, Yıl 2, sayı 56 ve sayı 73. Bütün bunlar Türkiye'nin kulüp geliştirdiği köy enstitüleri sisteminin değerini küçültmez. Ancak eğitime dayanan ve eğitimcinin eliyle yürütülen kalkınma planlarının başarı şansının az olduğunu gösterir. Ekonomik kalkınma temelde bir ekonomik ve sosyal konudur. Çok yanlı uygulamalar ve temel yapıda önemli değişiklikler ister. Ana para bulunması, üretici yatırımlar, tarımda üretimin artırılması, sağlıklı bir sanayinin kurulması, gelir dağıtımında denge sağlamak gibi çok daha karmaşık ve zor işlerin bir bütünüdür köyün kalkınması işi. Böyle olduğu halde köy enstitüleri az gelişen ülkeler için başarılı bir eğitim modeli geliştirmiş, halk kaynağından büyük harcamalara gitmeden adam yetiştirmek gibi zor bir sorunu Türkiye koşulları içinde çözmüştür. Ve sonrası. Köy enstitülerinin gerçek hayatı çok kısa olmuş. 1946 yılında Reşat Şemsettin Sirer'in Milli Eğitim Bakanı olması ile enstitülerin yıkımı başlamıştır. Kısa bir zaman içinde adları yaşamakla beraber enstitülerin özellikleri bir bir budanmış ve enstitüler başarısızlığından bunca yıllar şikayet edilen öğretmen okullarına dönüştürülmüştür. 1950 yılında Demokrat Parti'nin idareyi ele alması ile beraber köy enstitülerinin adı da değiştirilmiş, bu kurumlara köy öğretmen okulları denmiştir. Bu yıkımın nedenleri ve ilgi çekici hikayesi başka kaynaklarda anlatılmıştır. Dipnot 1. Bak, Gedikoğlu Arman, Balkır ve Engin Tonguç'un eserleri. Ve kısaca şöyledir. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle beraber Türkiye'de tek parti rejimini değiştirmek ve çok partili demokrasiye geçmek eğilimi başlar. Bunun iç ve dış nedenleri var. Dünya Savaşı Demokrasi Cephesi'nin zaferi ile bitmiştir. Ve 1945'te San Francisco'da toplanan dünya milletleri, otoriter rejimleri uluslararası organlara almayacaklarını ilan etmişlerdir. Savaştan pek güçlü çıkan Sovyetler Birliği'nin önünde yapayalnız ve desteksiz kalmak istemeyen Türkiye, demokrasi cephesine katılmayı özgüvenliği için kaçınılmaz saymaktadır. Toplumun iç dinamiği de bu eğilimden yanadır. Harp içinde kara borsa satışlarından büyük paralar kazanan yeni bir tüccar sınıfı türemiştir ve memleket idaresinde söz sahibi olmak istemektedir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi ve onun hükümeti muhalif siyasi partilerin kurulmasına karar verir. 1946 yılında Demokrat Parti, Halk Partisi'nden ayrılan üyelerle kurulur. Türkiye'de devrimleri gerçekleştirilen tek partide ilerlemek, eskiden liderlere yakın olmakla sağlanırdı. Milletvekili adaylarını Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri seçerdi. Listeye girenin seçilmemesi diye bir sorun yoktu. Çünkü seçim listesi tekti. Bu mekanizma ve yukarıdan zorlanan devrimleri koruyacak aydınları köşe başlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirebiliyordu. Muhalefet partileri kurulup da seçim gerçekten serbest olunca milletvekili seçilebilmek için halkın gerçek desteği gerekti. Halka gitmek, halk tarafından tanınıp sevilmek ve onların oyunu almak önemli bir politika gerçeği halini aldı. O vakit yerel kurullarda bulunan tutucu ve daha az eğitim görmüş ama halka yakın, halkı daha iyi anlayan aydınlar millet meclisine girmek olanağı buldular. Bu nedenle 1950 yılından sonra meclise giren milletvekillerinin eğitimlerinde, yabancı dil bilgilerinde, yurt dışında eğitim görmelerinde daha evvelki yıllara bakarak bir azalma ve düşme görülür. Dipnot 2. Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite, 1965, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. Memleket idaresinde sözlerini duyuran bu yeni aydın sınıf, çokluk eşraf, ağa ve yerel tüccar çocukları idi. Yurt çapında tanınmadıkları gibi Atatürk devrimlerine de öyle pek bağlılıkları filan yoktu. Bu aydınların sayısı yalnız yeni kurulan Demokrat Parti'de değil, Halk Partisi'nde de önemliydi. Ama iktidar partisinde duruma hakim değillerdi. Ancak rejimin demokratlaştırılması ve savaş sonrasının koşulları, Halk Partisi içinde de bunları güçlenirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle Türkiye'de beliren serbestlik havasından ilk önce sol basın ve işçi sendikaları yararlandılar ve seslerini yükselttiler. Çünkü 7 Haziran 1946'da kabul edilen bir kanunla işçi sendikalarının kurulmasına müsaade edilmiştir. Zekeriya ve Sabiha Sertel çıkardıkları Tan gazetesi sol platformunun öncüsü olarak memlekette büyük bir etkinlik sağladı. Yeni kurulan Demokrat Parti, irili ufaklı gazete ve dergiler yayınlayarak bir hayli sendika içinde örgütlenerek sesini duyuran bu sol hareketle işbirliği yapmak istedi. Yeni partinin Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Celal Bayar gibi önde gelen isimleri sol hareketin önderleri ile Görüşler adlı bir dergi çıkarmaya karar verdiler. Daha derginin ilanları büyük kentlerin duvarlarını süsler süslemez Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçer. İktidar partisi muhalefetin solcularla işbirliği içinde olmasına yahut kendisinin daha solunda bir platformda ortaya çıkmasına göz yummak niyetinde değildir. İçişleri Bakanlığı işçi sendikalarını kapatır, sol basını susturur ve İstanbul Halk Partisi'nin düzenlediği bir sokak kalabalığı ile 4 Aralık 1945'te Tan gazetesi basılarak kağıtları yakılır ve makineleri parçalanır. Dipnot: Sabiha Sertel, Roman gibi, İstanbul 1969, sayfa 334. Partilerinin de kapatılacağından korkan demokrat liderler hemen bu sol gruplarla ilgileri olmadığını açıklarlar. Böylece yeni kurulan muhalefet sağcı liberal bir platform üzerine oturur. Bu arada başka bir gelişme olur. Sovyetler Birliği, Boğazlar rejimi ile ilgili Türk-Sovyet anlaşmasını uzatmayacağını açıklar. Sovyetlere Boğazların kontrolünde daha büyük haklar tanıyan bir anlaşma ister. 2 Eylül 1946. Bunun hemen ardından da Sovyet basını Kars ve Ardahan'ın Gürcü toprakları olduğunu ileri sürerler ve buraların Sovyetlere geri verilmesi gerektiğini belirtirler. Bu davranışlar Türkiye'de büyük bir korku ve sinirlilik yaratır. Savaştan yeni çıkan Batılı dostlar, Türkiye'yi Rus tehlikesi önünde bir zaman yalnız bırakarak onlarla anlaşmayı salık verirler. Bu olaylar Türkiye'deki geleneksel Rus düşmanlığının bu sefer solcu düşmanlığı olarak hortlamasına varır. Memlekette eşi görülmemiş bir cadı avı başlar. İnönü komünisttir. Mareşal Fevzi Çakmak komünisttir. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel komünisttir. Tonguç Haydaydı komünisttir ve köy enstitüleri komünist yuvalarıdır. Tapuları olmadığı için en iyi tarlaları elinden alınarak köy enstitülerine verilen yerel toprak ağları, dinci ve ırkçı basın ve oy kaygısı ile yeni kurulan Demokrat Parti öyle bir cadı kazanı kaynatır ki liberal basın, üniversite hocaları ve Halk Partisi'nin devrimci aydın kanadı seslerini çıkaramaz. Atatürk devrimlerini bile savunamaz olurlar. Bu koşullar içinde Reşat Şemsettin Sirer, Milli Eğitim Bakanı olur ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerici sağ muhalefetin en büyük desteği haline getirir. Bakanlığın eski dosyaları taranır ve komünistler keşfedilerek adları Demokrat Parti'ye sızdırılır. Halk Partisi'ni kontrol eden sağcı tutucu kanatla Demokrat Parti işbirliğine girişir. Tonguç işinden alınır, mahkemeye verilir ve emekli olur. Enstitülerin bakanlıkla yazışmaları önlenir. Ancak bağlı bulundukları ilin valileri kanalı ile bakanlıkla ilişki kurabileceklerdir. Bu, enstitüleri İçişleri Bakanlığı'nın kontrolü altına kor. Enstitüleri öğretmen atanması ile ilgili yasa ve yönetmelikler değiştirilir. Bir yüksek okulu bitiren herkes artık köy enstitülerine öğretmen olabilecektir. Bunların çoğu ömürlerinde bir kerecik köy görmemiş olan gençlerdir. Enstitü hayatına bir türlü alışamazlar. Ya ilk fırsatta kentlere kapağı atar yahut kahve köşelerinde tavla oynayarak vakit öldürürler. Köy enstitülerinin geniş toprakları ellerinden alınır, oralardaki düzenli iş hayatı ve demokratik çalışma geleneği alt üst edilir. Sirer bir şey daha yapar. Enstitülü öğretmenlerin maaşını öteki öğretmenlerin düzeyine çıkararak onları köyün tarım hayatı ve işlikleri ile ilgilerini keser. 1956 yılında Demokrat Parti iktidara gelince enstitülerin kuru bir addan başka enstitü denecek hiçbir özelliği kalmamıştır. Bu adada Demokrat Parti'nin zihniyet ve ideoloji bakımından Sirer'i aratmayan Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri değiştirir ve köy öğretmen okulları yapar. Köy enstitüleri böylece tarih sahnesinden çekilir, onların işlevleri biter. Ama köy enstitüsü çıkışlı aydınların çilesi de, görecekleri işler de burada bitmez. Demokrat Parti idaresinin 10 yılı boyunca bu aydınlar oradan oraya savrulur, işlerinden edilir, okullarından alınıp daha etkisiz görevlere verilir, eserleri toplatılır, dergileri kapatılır. Kısaca köy enstitülerini bitirmiş olmak yüzünden çekmedikleri çile kalmaz. Ama onlar görüşlerini ve enstitülerin öncülük ettiği demokratik ilkeleri savunmak için büyük bir güçle direnirler. Demokrat Parti hükümeti 1960 yılında devrilip de 1961 anayasası memlekette bir fikir özgürlüğü havası estirince enstitülü aydınlar bütün demokratik kuruluşlarda seslerini duyurmaya başlarlar. Şiir, hikaye ve romanları ile Türk edebiyatında seçkin bir yer edinirler. Türkiye Öğretmenler Birliği'nin enstitülü aydınlar kontrol etmeye başlar. Parlamentoya girerler. Üniversite öğretim üyeliklerinde yer bulurlar. Türkiye'de öğretmen okulu çıkışlı böyle bir aydın kuşak görülmemiştir. Bu kadarı bile köy enstitülerinin ne kadar sağlam bir insan gücünden geldiklerini, ne kadar etkili bir şekilde bu insanları eğittiklerini göstermeye yeter. 27 Mayıs 1960 devriminin memlekete getirdiği özgür hava içinde köy enstitüleri yeniden açılması için bir ümit belirir. Ama artık Türkiye değişmiştir. Sosyal değişme ve ekonomik kalkınma gibi karmaşık sorunları eğitimin tek başına yüklenemeyeceğini Türkiye kendi denemeleri ile öğrenmiştir. Bu nedenle devrimciler dikkatlerini planlı bir ekonomik kalkınma içinde planlı bir eğitim gibi bir programa çevirirler. Yeni bir anayasa hazırlamaktadır. Tonguç, Yücel ve enstitülere emeği geçen öteki aydınlar, ücretsiz eğitim ve bütün memleketi kaplayan bazı demokratik eğitim ilkelerini anayasaya sokmak için uğraşır ve bunda başarı kazanırlar. Kısa bir zaman sonra Yücel de Tonguç'ta ölür. Onların fikirlerinden esinlenen 1961 Anayasası'nın 50. maddesi devletin eğitimle ilgili görevlerini şöyle tanımlar. Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama devletin başta gelen ödevlerindendir. İlk öğretim kız ve erkek vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun, başarılı öğrencilerinin en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını sağlar. Anayasanın büyük bir özenle ve ayrıntılarına inerek belirttiği öteki sosyal ve ekonomik haklar gibi eğitim alanındaki dilekler de hayata aktarılamaz. Bir yıl sonra 1962'de toplanan 7. Eğitim Şurası haklı olarak bakanlık örgütünün hiçbir iş yapmadığından, devrim ilkelerine uyacak hiçbir reform hareketine girişmediğinden yakınacaktır. Kısa bir zaman sonra ise ekonomide öngörülen 7 yıllık planlama gibi eğitim planlaması işi de bir yana bırakılır. Ekonomik gelişme ile eğitim arasındaki denge bozulur. Türkiye, büyük çabalarla eğittiği teknik elemanları Avrupa'ya, özellikle Almanya'ya atmaya başlar. Her yıl binlerce eğitilmiş insan gücü Avrupa'ya göçer. 1966 yılında Türk İşçi Kurumu aracılığı ile Avrupa'ya gönderilen 8.918 Türk işçisinden %25.9'u eğitilmiş teknik işçiydi. Bu oran 1975'te %35'e çıktı. Dipnot: Nermin A. Unat R. Keleş. Migration and Development. Ankara. Tarihsiz. Ajans Türk Press. Sayfa 22. Bununla birlikte Cumhuriyet'in eğitiminden geçiremediği büyük köylü kitlesi yerinden kopup her yıl artan sayıda kente göçer, gecekondulara sığınır. Bir yandan eğitilmiş iş gücünü kaybeden ülke, öte yandan eğitilmemiş gücüne düzenli, sağlam değerler aktaran, hoşgörülü, laik bir eğitim veremez. 1961 Anayasası'nın öngördüğü reformlar hayata aktarılamaz. Okullar, sivil uçların kışkırtma yatakları haline alır. Sağ, sol, laik, dinci diye bölünen eğitim görmüş gençler silahlı çatışmalara girer. Türkiye'mizin artık sadece bir eğitim sorunu yoktur. Sağlıklı ve dengeli bir kalkınma sorunu vardır. Ekonomik gelişme ve kalkınma her şeyden önce bir denge sorunudur. Dürüst, bilgili, sağlam değerlerle donanmış insan yetiştirilmesi kalkınmanın temel taşlarından biridir. Her şey için yatırım kaynakları ararken insana yatırım, insanlarımıza demokratik bir eğitim vermek işi unutulmuş görünüyor. Şaşılacak şey şu ki yeni yetişen kuşaklar memleketimizin yakın geçmişini tanır görünmüyor. Yalnız uzak tarihimizi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal tarihini de unutmuş görünüyoruz. Bu yüzden ortada hangi kötülük görünse Atatürk devri suçlu bulunuyor. Oysa bugün çok yakındığımız politikanın kokmuşluğu, devlet kaynaklarının soyulması, servet ve mal için bütün insan değerlerinin unutulması, bağnazlık gibi kötülükler Atatürk devrinde pek az vardı. Bize bu kötülükler 1945 ile başlayan demokratikleşme sürecinin armağanıdır. Atatürk devrini iyi bilsek göreceğiz ki bugün yepyeni çözümler gibi ileri sürülen işlerin çoğu denenmiş, uygulanmış veya uygulamaya değer görülmemiştir.